أخطأنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, geçen sohbetimizde şu anda içinde bulunmuş olduğumuz ay Muharrem ayı olması münasebetiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hicretinden bahsetmeye başlamıştık. Her ne kadar Efendimiz'in hicreti Rabi'ül Evvel ayında olduysa da fakat Müslümanların hicreti Muharrem ayında, hatta ondan evvelki yılın Zilhicce ayının son haftalarında başlamış olduğundan dolayı Muharrem ayında da muhacirlerin önemli bir kısmının Medine'ye gitmiş olmasından ötürü bu ayda hicret mevzunu ele almıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıllarca anlattı, anlattı, anlattı. Fakat Nuh Aleyhisselam'ın dediği gibi Ya Rabbi diyor, gece anlattım, gündüz anlattım, açık anlattım, gizli anlattım. Her zaman ve her yerde anlattım. Fakat benim anlatmam onların kaçmasını çoğalttı. Benden daha çok uzaklaştılar. Onlar anlayacaklarına daha çok uzaklaştılar. Ve bir sürü planlar yaptılar benim aleyhimde. Allah Resulü'nün de başına gelen hadise aynısıydı. Gece gündüz anlattığı halde kendisine en yakın akrabaları iman etmiyor, kendilerinden birisi olduğundan dolayı kabullenmek istemiyorlardı. Bütün peygamberlerin yakınları, akrabaları özellikle ekseriyetle onu en son kabul edenler olmuş veyahut da kabul etmemişlerdir. Kendilerinden birisi olduğundan dolayı, onların içinde büyümüş olduğundan ötürü kabullenmekte zorlanmışlardır. Efendimizin başına gelen hadise de aynı hadiseydi. Ve Allah Azze ve Celle yıllarca anlatmış olmasına, çile çekmiş olmasına binaen, buna hürmeten artık ona yardımcılar gönderecekti. Her şeyin bir vakti saati vardı. Müslümanlar Mekke'de sabırlarını gösterecekler, Rablerine kendilerini ispat edecekler, Rabbim senin uğrunda sabır gösteriyorum diyecekler, kendilerini ispat edecekler, sabrı öğrenecekler, itaat etmeyi öğrenecekler, gerektiği zaman zehir gibi acı olsa bile itaat etmeyi öğrenecekler ve bu arada makamları yükselecek, yükselecek, yükselecek, kimisi Ebu Bekir Sıddık olacak, kimisi Ömer. Ve bu şekilde sonunda Allah Azze ve Celle onlara başka yerlerden, başka milletlerden kardeşler gönderecek. Allah'ın hangi işinde gecikme olabilir ki? Güneşin hiç geç ortaya çıktığı görülmüş mü? Önünde bulutlar olmasaydı güneşin her zaman 365 gün evvel hangi saniyede doğduysa bugün de aynı saniyede doğduğunu görecektiniz. Allah'ın hangi işinde bir gecikme olur ki? Sonsuz bir kudret sahibi ve sonsuz ilim sahibi olduktan sonra Allah'ın işlerinde gecikme olabilir mi? Fakat Allah Azze ve Celle müminlere hemen dava kardeşleri ve kendilerine yurt olacak olan Medine'yi hemen vermek istemiyordu. Onların yükselebilmesi için, sabır göstermeleri için onların o dava kardeşlerine ve hicret edecekleri o yurda daha sonraki zamanlarda erişmeleri gerekiyordu. Pişeceklerdi Mekke'den. Piştiler ve Allah Azze ve Celle ondan sonra onlara yardımcılar gönderdi. Efendimiz her yerde anlatıyordu ve bir defasında yine hac mevsiminde Zilhicce ayında Medine'den kalkmış gelmiş olan bazı kimseler Allah Resulü ile görüşmüşler. Efendimiz onların yanına gitmiş ve beni biraz olsun dinler misiniz demişti. Onlar da peki dediler ve Efendimiz onlara anlattı. Kendisinin peygamberliğini, Allah'ın yeryüzüne müdahalesini anlattı. İnsanoğlunun başıboş olamayacağını, Allah'ın insanı başıboş bırakmadığını anlattı. Onlar Allah Resulüne tabi oldular ve kabul ettiler. 6 kişiydiler. Bazı rivayetlerde 8 kişiydi. Ve bunlar Peygamberimize itaat edeceklerine dair söz verdiler. Birinci Akabe'ye beyatı denir buna İslam tarihinde. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde başka bir şehirden dostlar ve kardeşler bulmuş oluyordu. Artık saati, vakti saati geliyordu. Allah Azze ve Celle yardımcılar gönderecek artık kendisine. Yıllarca çalışmıştı Efendimiz. Yıllarca gece gündüz ihlaslı bir şekilde gayret etmişti. Artık yardımın vakti saati gelmişti. Ve Allah Azze ve Celle gönderdi yardımını. Daha evvel Habeşistan'dan da yardım göndermişti Allah. Müslümanların bir kısmı Habeşistan'a hicret etmişler ve orada adil bir kral ile Allah onları desteklenmişti. Fakat Habeşistan çok uzaktı Mekke'ye. Ve İslam'ın merkezi olabilecek bir durumda değildi. O yüzden Efendimiz bir ara Taif'e doğru gitmişti. Taif'i merkez yapmak istiyordu. Eğer Mekke'de hareket bitecek olursa Taif yüz olarak kullanılacaktı. Fakat Taifliler bu şerefe sahip olamadılar. Ve Allah Azze ve Celle bu sefer Peygamberimiz ummadığı bir yerden Medine'den yardımcılar gönderdi. Yüzlerce kilometre uzaktan geldi yardımcıları. Ensar olacak olan kimseler yüzlerce kilometre uzaklıktan gönderildiler. Ummadıkları bir anda, ummadıkları bir yerde. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatır anlatmaz hemen kabul ettiler. Daha evvel de ifade etmiştim. Çünkü Medine'nin müşrikleri Mekke müşrikleri gibi değildi. Medine'nin müşrikleri etraflarında Yahudiler olduğundan dolayı ehli kitaptan bir takım bilgiler arıyorlardı. Ve Medine'nin Yahudiler yakında bir peygamberin çıkacağını onlara söylüyorlardı. Ve o peygamber bizim soyumuzdan çıkacak, İshak'ın soyundan diyorlardı. Ve dolayısıyla biz onunla beraber olacağız ve sizi öldüreceğiz diyorlardı. Efendimizin ahlakını ve ondaki o güzel hali görünce onun gerçekten o peygamber olduğunu anlamışlardı. Ve işte o zaman demişlerdi ki Medine'nin Yahudilerinden evvel biz buna iman edelim. Vallahi işte bu onların bahsetmiş olduğu peygamber olmalı. Evet, peygamberdeki hal bambaşka bir hal idi. Ona bakan insan onun yüzünden farklı bir yüz görürdü. Onun yanında olmak çok başka bir şeydi. Ona yakın olmak, onun manyetik alanı içerisinde olmak demekti. Ve insanın değişmesine yardımcı oluyordu ona yakın olmak. Onun davasını anlamak ona yakın olduğunuz zaman çok daha kolay oluyordu. Mucizelerini görmemişlerdi ama ondaki hali görmüşlerdi. Onun hali başkalarının haline benzemiyordu. Samimi bir insan hali vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı zaman hemen kabul etmişler bu yüzden. Ve daha sonra dediler ki gidelim şimdi ya Resulallah. Gidelim seneye tekrar geliriz yine Zilhicce ayında hac mevsiminde. Yine geliriz ve o zaman inanıyoruz ki bizimle beraber başkaları da gelir. Biz şu anda ikiye ayrılmışız. Medine'nin müşrikleri aynı kökten gelmelerine rağmen Evs ve Hazreç diye ikiye ayrılmışlardı. Ataları aynıydı aslında. Fakat birkaç nesil öncesinde ayrılmışlardı birbirinden. Amca oğullar kardeşti bunlar yani. Fakat ayrılmışlar. O yüzden diyorlardı ki umarız ki ya Resulallah senin elinle Allah bizi tekrar birleştirir. Çünkü yıllardan beri savaş yapıyoruz. 100 seneden daha fazla uzun bir süreden beri savaş yapıyorlardı. Ve en son savaşlarında çok zayiat verilmişti. Her iki taraftan da. Yanı Vaas diye tarihe geçti. O bu asrında çok insanlar öldü. İşte dediler seninle belki Allah bizim aramızı tekrar bulur. Tekrar belki birleştirir ya Resulallah. Ve gittiler. Seneye tekrar geldiler. 12 kişi olarak geldiler. 5 tanesi ilk yıl gelenlerdendi. Yani Efendimizin peygamber olarak gönderildiğinin 11. yılı gelmiş olanlar, onlardan o 6 kişiden 5 tanesi aynıydı. Ve 12. yılda da onlar tekrar gelmişler ve beyatlerini tazelemişlerdi. Onların dışında 5 kişi de yine diğer kabileden, Ers kabilesinden gelmişlerdi. Ve böylece Allah Resulüne dedesinden taraf akraba olan Hazreçliler çoğunlukta olmak üzere, yedisi Hazreçler, beşi de Ers kabilesinden olmak üzere 12 kişi olarak yine tekrar gelmişler ve Efendimiz'e beyatlarını tekrar tazelemişlerdi. O beyata Müslümanlar daha sonra beyat-ı nisa dediler. Kadınların beyatı. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Mümtehine suresinde kadınlardan beyat almasını peygamberine öğretirken, hangi şeyler üzerine beyat alacağını öğretirken, işte o ayette zikredilen meseleler, Allah'a ortak koşmamaları, zina etmemeleri, hırsızlık yapmamaları, çocuklarını öldürmemeleri, toprağa gömmek suretiyle yahut da başka bir şekilde çocuklarını öldürmemeleri ve peygambere itaat edeceklerine dair vermiş oldukları bu sözler kadınların da daha sonraki yıllarda verdikleri sözdür. O yüzden bu beyata Müslümanlar beyat-ı nisa dediler. İkinci Akabe beyatında verilen sözler daha sonraki yıllarda Müslüman kadınların peygambere vereceği sözlerdi. İşte ondan dolayı ona kadınların beyatı demişlerdi Müslümanlar. Yani bu beyatta verilen sözler kadınların verdiği sözlerdi. Ama üçüncü Akabe beyatı diyebileceğimiz bazı siyer kitaplarında son Akabe beyatı olarak da zikredilen o son beyata gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile daha büyük bir kalabalık şeklinde gelmişler bu sefer. Peygamberimize peygamberliğin verilmesinin yani bir setin 13. yılında yine hac mevsiminde 75 kişi olarak gelmişlerdi. Yüzlerce kişiydiler aslında. Fakat diğerleri müşrikti ve onların niyetlerinden haberleri yoktu. Bu 75 tane Müslüman, ikisi kadın olarak bu 75 Müslüman peygamberimizle buluşmak üzere geliyorlardı. Onlar müşriklerin o yapmış oldukları Kabe-i Tavaf gibi bir takım hac ibadetlerini yapmanın yanında, evet Kabe kıymetliydi, Kabe-i Tavaf etmek de önemliydi. Fakat müşrikçe değil, çırılçıplak olarak değil, müminler esas itibariyle Allah Resulü ile görüşmeye geliyorlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara haber etmişti. Filan yerde buluşalım dedi, yine Akabe denilen o tepenin yanında. Akabe tepe demek zaten. Mina'da, şeytan taşlanılan mekanda Allah Resulü ile buluştular gizlice. Ve Efendimiz uyuyanların uyandırılmamasını emretti. Gelmeyenlere haber verilmemesini emretti. Hiçbir müşriğe haber edilmemesini emretmişti. Bu şekilde Müslümanlar gecenin karanlığında toplandılar Efendimizin dediği yerde. Hiçbir müşrik haber alamamıştı bu hadiseyi. O kadar güzel bir faaliyet yapılmıştı ki 75 kişi toplanıyor ve Efendimizle beraber amcası Abbas, henüz o zaman daha Müslüman değildi ama Efendimiz kendini yeğeni olduğundan dolayı onun yanında yer alıyordu. Ve bu kadar neredeyse 100 kişiye yakın 80-90 kişilik bir topluluk Mekke'nin az dışında toplanıyor. Ve yine de bundan haberdar olamıyorlardı. Ancak daha sonralara haberdar olabilmişlerdi bu hadiseden. Olay bitmişti, beyat gerçekleşmişti. Peygamberimize söz verilmişti. Peygamberimizin elini ellerine almışlar ve söz vermişlerdi. Onun dediğinin dışına çıkmayacaklardı. Gerektiği zaman ölümüne bile beyat etmişlerdi. Gerektiği zaman hicret edeceklerine, gerektiği zaman cihad edeceklerine, Resulullah'ı korudukları, kendi ailelerini korudukları gibi Resulullah'ı koruyacaklarına. İşte o toplantıda Abbas radıyallahu anh, henüz o zaman Müslüman değil ama daha sonra Müslüman olduğundan dolayı radıyallahu anh dememiz gerekir. Hazreti Abbas bin Abdülmuttalib, Efendimizin amcası, onlara şöyle sesleniyordu. Ey Medineliler dedi, ey Yesribliler. Medine'nin eski adı Yesribliydi. Efendimizin oraya hicretinden sonra Medine ismini almıştı. Medeniyetin yuvası olacaktı yani. O yüzden Medine denilmişti. Medeniyet kurulacak olan bir şehir. Allah Resulü'nün gelmesinden sonra medeniyet kurulacaktı orada. Hicret bir medeniyetin başlangıcı demekti. Ve Müslümanlar artık oraya Medine-tün Nebi diyorlardı. İşte ondan dolayı daha evvelki ismi Yesrib olduğundan ötürü Allah Resulü'nün amcası Abbas radıyallahu anh onları öyle seslendi. Ey Yesribliler dedi. Bilirsiniz ki Muhammed'in bizim aramızda apayrı bir değeri var. Her ne kadar ben onun dininden değilsem de fakat yine de onu çok severiz. Ve biz aşiret olarak onu burada çok güzel bir şekilde koruyoruz. Ve ona bir şey yapmalarına müsaade etmiyoruz. Ama o yine de sizin yanınıza gelmek istiyor. Yine de sizi tercih ediyor. Orada kalmak istiyor. Sizin yanınıza geldiği zaman eğer onu koruyamayacaksanız şimdiden bunu söyleyin. Şimdiden söyleyin ki o da sizin yanınıza gelmesin. Eğer şimdiden bunu itiraf edecek olursanız belki bu şekilde Allah Azze ve Celle sizi affeder. Ama yarın onu korumayacak olur. Bugün söz verdiğiniz halde Resulullah'ı sizin yanınıza geldikten sonra yalnız bırakacak olursanız işte o zaman bunun hesabını Allah'a da veremezsiniz, insanlara da. Ve bunun üzerine dediler ki senin sözlerini dinledik. Şimdi sen konuş ey Allah'ın Resulü. Sen bizden ne üzere söz alıyorsun bize sor, bize söyle. Ne istiyorsan söyle bize ya Resulallah. Efendimiz onları anlattı. Kur'an'dan bazı ayetler okudu. Ve daha sonra da dedi ki Allah'a ortak koşmayacaksınız. Ve bana itaat edeceksiniz. Kendi çoluk çocuğunuzu, eşlerinizi koruduğunuz gibi beni de koruyacaksınız. Ve bunun üzerine söz verdiler. Onlar daha Efendimiz'in eline ellerini almadan Esad bin Zurare radıyallahu anh onların içerisinde en genç olanlarından, Hazret'in en gençlerinden birisiydi. Dedi ki ey Yesribliler bir dakika beni dinleyin. Allah Resulü'ne beyat etmeden evvel beni bir an dinleyin. Şu anda bu zat öyle bir zat ki bu muhterem zatı beyat ediyorsunuz. Fakat eğer daha sonra onu yalnız bırakacaksanız vallahi Allah katında hiçbir mazeretiniz olmaz. Eğer daha sonra Resulullah'ı yalnız bırakacaksanız dünyanın her tarafından size baskılar ve saldırılar olduğundan eğer o zor günler geldiğinde ki gelecek o günler geldiği zaman eğer Resulullah'ı yalnız bırakacaksanız şimdiden bunu söyleyin ve beyat etmeyin dedi. Sen aradan çekil dediler. Biz kararımızı vermişiz dediler. Resulullah'a beyat edeceğiz dediler. Ve ettiler. Tam o sırada bir başka Abbas bin Ubade bin Nadlen, Allah Resulü'nün amcası olan Abbas değil, başka bir Abbas. O da kalktı ve dedi ki, ey insanlar şöyle bir düşünün, bu insana beyat ettiğiniz anda vallahi insanların siyahı da beyazı da, kırmızısı da sarısı da hepsi size düşman olacaklar. Bütün insanlar tek bir yaydan size ok atacaklar. Size karşı birleşecekler. Bunu düşünerek beyat edecekseniz edin dedi. Ve bu şekilde hepsi bu gerçeklerin farkına vararak beyat ettiler. Ne güzel bir beyattı bu. O beyatta bulunanlardan Allah razı olmuştu. Üçüncü akabe beyatıyla birlikte Müslümanlar artık yavaş yavaş Medine'ye hicret etmeye başladılar. Çünkü artık Müslümanlar Medine'li Müslümanlar Mekke'li Müslümanlara kucak açacaklarına dair söz vermişlerdi. Ve Mekke'nin Müslümanlarını çağırıyorlardı. Gelin burada zulme uğruyorsunuz. Gelin bizim yanımıza rahat bir şekilde yaşayın diyorlardı. Çağırıyorlardı onları. Evlerini vereceklerdi onlara. Mallarının yarısını vereceklerdi onlara. Her şeyi göze almışlardı, çağırıyorlardı Müslüman kardeşlerini. Ve gidiyorlardı Müslümanlar yavaş yavaş. Üçüncü Akabe beyatından sonra artık yavaş yavaş gizli gizli Medine'ye doğru yolculuk başlamıştı. Hepsi gizli gizli giderlerken Hazreti Ömer sadece çıktı kafirlerin karşısına. Hepsine meydan okurcasına, daha doğrusu hepsine meydan okuyarak yanındaki kimselerle birlikte hicret etti. Ve dedi içinizden çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa peşimden gelsin. Hanımını dul bırakmak isteyen varsa benim peşimden gelsin. Gelebilen erkek adam varsa içinizde gelsin arkamdan dedi. Takip edemediler, korktular. Bir mümin ölümü göze aldığı zaman ondan korkulur. Ölümü göze alan adamdan daha büyük bir silah dünyada bulunamamıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh önünü göze alarak onları meydan okudu ve çekti gitti. Hiçbir şey yapamadılar Allah'ın izniyle. Ve bu şekilde Müslümanlar yavaş yavaş gidiyorlardı. Allah Resulü hala Mekke'deydi. Onların gitmesi de bekliyordu Allah Resulü. Gemiyi en son kaptanın terk etmesi gerekiyordu. Çünkü Mekke'de Müslümanların hala var olan Müslümanlar vardı ve onlar zayıf durumdaydılar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de korunuyordu kendi aşireti tarafından. Haşim onları tarafından zaten korunuyordu. O yüzden Efendimiz kendisini en sona bırakıyordu. Kendiyle birlikte birkaç Müslüman kalmıştı sadece. Ebu Bekir ve Ali gibi ve kızları gibi birkaç Müslüman kalmıştı sadece. Ve bekliyordu kendisine Rabbinin izin vermesini. Ebu Bekir Sıddık da gelmiş ve Resulullah'tan hicret için izin istemişti. Efendimiz müsaade etmemişti kendisine. Bekle bakalım diyordu. Belki Allah sana bir yoldaş verir dedi. Bu sözünden Ebu Bekir Sıddık ümitlenmişti. Acaba Resulullah mı kendisiyle beraber hicret edecekti? Böyle bir şey mümkün müdür diyordu ya Resulallah. Evet dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Belki Allah sana bir yoldaş verir. İşte bu ümit içerisinde bekliyordu Sıddık. Bu ümit içerisinde beklerken iki tane deve satın almıştı. Develerin en güzellerinden iki tanesini satın almış. Ve ondan sonra o develeri çok güzel bir biçimde beslemişti. Her an Resulullah'tan bir talimat gelebilir ve çıkalım diyebilirdi. O yüzden hazırlık yapıyordu Sıddık. Bu hazırlık işini peygambere bırakmıyordu. Ve kendisi almıştı iki tane deveyi kendi parasıyla. Ve güzel bir şekilde develeri besliyor ve güçlendiriyordu. Çünkü yol uzundu. Hayvanların dayanabilmesi için güçlü olmaları lazımdı. Ve bu şekilde o bu hazırlığı yaparken Mekke'nin müşrikleri de Müslümanlar yavaş yavaş Medine'ye doğru hicret ettiklerini görüyorlardı. Ve işte o zaman bir toplantı yapmak ihtiyacı duydular. Bu işin sonu kötüye gidiyor dediler. Yavaş yavaş çoğalıyorlar Medine'de. Her taraftan iman edenler oraya gidiyor. Ve Medine'deki Müslümanların da tebliğ faaliyetleri sayesinde oradaki sayıları da artıyordu. Onun için toplantı yapmak zorunda kalıyorlardı. Evet, gerçekten de Mus'ab bin Umeyr'in faaliyetleri semeresini veriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman eden bu akabede seyahat etmiş olan Müslümanlar Efendimiz'le bir hoca talebinde bulunmuşlardı. Ya Resulallah, bize dinimizi öğretecek bir hoca gönder dediler. Ve Allah Resulü Mus'ab'ı gönderdi. Mus'ab yakışıklı bir gençti. Mekke'nin zenginlerinden birinin çocuğuydu. Bu yolda görmediği cefa kalmamıştı. Bizzat kendi anasından babasından zulüm görmüş yiğit bir delikanlıydı. Fakat davasından dönmüyordu. Ve zeki olduğundan dolayı da dinin inceliklerini kavruyordu. O yüzden Efendimiz Mus'ab'ı gönderiyordu. Neden Bilal'i göndermiyordu da Mus'ab'ı gönderiyordu? Evet, Mus'ab'lar hoca olurlar. Halid bin Velid'ler de komutan, Ömer'ler, Ebu Bekir'ler de halife olur. Bilal'ler takva sahibi olabilirler. Bilal'ler belki cennete en evvel girenlerden olabilirler. Ve Bilal hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey Bilal, miraca çıktığım zaman sen ayak seslerini duydun. Önümden sen ayak seslerin geliyordu diyebilir kendisine. Takvasından dolayı çektiği zulümlerden ötürü Allah ona böyle bir makam verebilir ama o makam gibi bir makam dünyada kendisine verilmeyebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'i komutan yapmıyordu. Bilal'i daha sonra müminler halife de yapmadılar. Halbuki ilk Müslümanlardan doğdu. Fakat Bilal bir köleydi. Kültür seviyesi bu işe müsait değildi. Samimiydi, imanlıydı, cennete en evvel girenlerdendi. Fakat bu mesele başka bir meseleydi. Hocalık yapma başka bir şeydi. Davetçi göreviyle görevlendirilecek bir pozisyonda değildi. O yüzden Allah Resulü güzel bir hoca olabilecek olan Musa'yı gönderiyordu. Her güzel konuşurdu Musab. Çünkü zengin çocuğuydun. Hem güzel giyinirdi Musab. Gerçi daha evvel öyleydin. İman ettikten sonra ise koyun postuna bürünecek hale gelmiştin. İşte o Musab hakkında Allah Resulü öyle demişti bir defasında. Onu görmüştü böyle yolda yürürken bir hayvan postuna bürünmüş şekilde, bir elbise bulamamış, belki yolda bir post bulmuş ve ona bürünmüş bir şekilde. O zaman demişti ki, şu gördüğünüz genç var ya, Mekke'nin en zengin ailelerinden birinin çocuğuydu bu. Güzel giyinir, güzel yemek yerdi bu çocuk. Fakat Allah'ın davasına iman ettikten sonra Allah ve Resulüne olan sevgi onu bu hale getirdi. Evet, zengin çocuğun rahata alışkındı. Fakat rahatını bırakabilecek bir şahsiyete de sahipti. Güçlü bir iradeye sahipti. Ve Allah Resulü onu gönderiyordu Medine'ye hoca olarak. Ve onun yapmış olduğu faaliyetler sayesinde gerçekten Medine'den neredeyse iman etmeyen adam kalmamıştı. Önemli şahsiyetler iman etmeye başlıyordu teker teker. Ve Esad-ı Zürare'nin elinde kalıyordu. O Medine'den gelen Hazreçlilerin içerisinde en genç olan ve Resulullah'a bir rivayete göre, Hazreti Abbas'ın görüşüne göre Efendimiz'e en evvel beyat eden adam, o genç Esad-ı Zürare'nin elinde kalıyordu. Ve onunla beraber bir defasında Beni Zafer kabilesinin bahçesine gitmişlerdi. Orada oturmuşlardı ve insanlar etraflarını kuşatmıştı. Ve Musab bin Umeyr konuşuyor ve insanlar da dinliyorlardı. Uzaktan olayı seyreden Hazreti Reislerine olan Sa'd bin Muaz, Usayd bin Hudayr'a demişti ki, git de şunlara engel ol. Vallahi ben kendim giderim ama Esad bin Zürare benim halamın oğlu olduğundan dolayı benim gitmem ve onunla kavga etmem uygun olmaz. O yüzden sen git ve bunlara engel ol. Bunlar bizim çocuklarımızı ve aklı ermeyenleri kandırıyorlar dedi. Öfkeyle giden Usayd bin Hudayr, onların yanına vardığı zaman öfkeyle, ne yapıyorsunuz burada dedi. Neden bizim insanlarımızı kandırıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Milletimizi ikiye bölüyorsunuz. O daha gelirken Esad bin Zürare Musab'a demişti ki, şu gelen adam var ya bizim kabilemizin reislerindendir. Eğer bu adam iman edecek olursa birçok kimse iman eder. Ona ne olursun güzel güzel konuş ve anlat demişti. Musab da eğer dinlerse anlatırım demişti. Ve işte o zaman Musab ondan dolayı söz aldı ve dedi ki Musa'ya, otur biraz şöyle. Anlattıklarını eğer kabul edersen ne âlâ. Kabul etmezsen sen bilirsin, zaten çıkıp gideriz buradan. Bu sözleri duyunca Musa'yı bin Hulay'ı doğru söylüyorsun dedi ve oturdu. Musab bin Umeyr radıyallahu anh ihlas ile davasını anlattı ona. Kur'an'dan bir şeyler anlattı kendisine. Ve bu sözleri duyunca Usayd'in yüzü değişmeye başladı. İman edecek adamın yüzü değişiyordu hemen. İman edecek adamın hali değişmeye başlıyordu. Önce yüzü değişiyordu, sonra ahlakı değişmeye başlıyordu. Sonra hayatı değişmeye başlıyordu. Bizimkisi nasıl bir imansa hiçbir şeyimiz değişmiyor. Yüzümüz değişmiyor ki ahlakımız değişsin. Ahlakımız değişmiyor ki hayatımız değişsin. Bizim sadece fikirlerimiz değişiyor. Fikirlerin değişmesi bir şey ifade etmiyor. Hayatın değişmedikten sonra hiçbir şey ifade etmez fikrin değişmesi. Fikrin değişmesi kolay. Hayatın değişmesi zor. Ondan dolayı insanlar ekseriyetle fikirlerini değiştirirler. Musab bin Umeyr'in anlatması o kadar tatlı, o kadar güzeldi ki, Usayd orada dedi ki, bu dine girmek için siz ne yaparsınız? Dediler ki, evvela git güzel bir yıkan. Elbiseni de temizle, elbiseni de değiştir. Ondan sonra gel ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ve sonra da namaz kıl dediler. Çünkü henüz zekat farz değildi. Oruç farz değildi. Ama Allah Azze ve Celle Mekke'de sadece iman ve namazla mükellef kılmıştı Müslümanları. İlk emredilen ibadet namaz olmuştu. Ve onun için Müslümanlar da böyle öğretiyorlardı. Efendimiz'den öğrendikleri gibi önce imanı öğrettiler ona, ondan sonra namaza başlattılar kendisini. Ve bu şekilde Usayd bin Hudayr iki rekat namaz kılarak Müslüman da olmuştu. Ve sonra gitti ve dedi ki, ben dedi şimdi gidiyorum ve kabilemizin reisi olan Sa'd bin Muaz'ı size göndermeye çalışacağım. Bana anlattıklarını ona da anlatırsan vallahi o adam öyle bir adam ki, o iman ettiği zaman herkes iman eder. Ve gitti Sa'd bin Muaz'ın yanına. Sa'd bin Muaz onu gördüğü zaman uzaktan anladı ki, Useyd gittiği gibi gelmiyor. Yüzünde bir değişiklik olmuştu. Evet, vallahi ve billahi bugün de buna benzer hadiseler olmaktadır. Gerçekten yüzü değişen nadir insanlar olmaktadır. Hatta diyebilirim ki, başı açık olan kadınlardan bile buna benzer hadiseler görmeniz mümkündür. Bir hanım kardeşimiz bir zamanlar anlatmıştı. Balcanı'da laborant olarak çalışan bir kardeşimiz, orada çalışan hemşirelerden bir tanesini anlatmıştı. O hemşirelerden birisi gizli olarak namaza başlamıştı. Sadece namaz kılıyordu, henüz kapalı da değildi. Fakat onu gören diğer hemşireler onun yüzündeki değişikliği görmüşlerdi. Yüzünde bir güzellik vardı artık. Yüzüne bir nur gelmişti ama onlar onun nur olduğunu anlayamıyorlardı ve sormuşlardı kendisine. Söyler misin dediler, neyle makyaj yapıyorsun, bize de öğretir misin? Yüzünde hiçbir makyaj izi göremiyoruz ama yüzünün değiştiğini görüyoruz. Yüzünde hiçbir makyaj izi yok ama çok güzelleştin bugünlerde. Hiçbir iz olmadan nasıl böyle bir makyaj yapabiliyorsun demişlerdi. Bilmiyorlar o kardeşimiz gerçekten de namaza başlamıştı, Allah Azze ve Celle yüzüne bir nur indirmişti. Ben yalnız kapanmamıştı ama yine de nur gelmeye başlamıştı. İşte aynı şekilde Sa'd bin Muaz Useyd'in yüzünde öyle bir nur gördüm. Vallahi dedi gittiği gibi gelmiyor ama neyse bakalım ne olmuş hele. Ve ne oldu diye sordum. Useyd dedi ki ben onlarla konuştum, onlar zararlı insanlar değiller. Onların anlattıkları kötü bir şey görmedim. Ama ben şöyle bir şey duydum. Senin halanın oğlu Esad bin Zürare'yi senin düşmanın olan bir kabile, bir aşiret öldürmek istiyormuş seni rezil etmek için. Senin halanın oğlunu öldürecekler ki seni rezil etmek için. Ben böyle bir şey duydum, hemen halanın oğlunu korusan iyi olur demiştim. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz radıyallahu anh kalkmış ve gitmişti. Öfkeli bir şekilde koşa koşa Esad bin Zürare'ye bir şey olmadan onu korumak maksadıyla giderken bir de baktı ki onlar oturmuşlar Esad bin Zürare ile Musab bin Umeyr. Medine'nin iki hocası oturmuşlar ve sakin bir şekilde konuşuyorlar. Anladı ki bu Useyd bin Hudayr'ın bir hilesidir kendisine. Yine de gitti ve onlara öfkeyle kızdı. Dedi ki ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sizin davanız nedir? Neden milletimizi ikiye bölüyorsunuz? Neden gençlerimizi kandırmaya çalışıyorsunuz? Bununla konuşsam çok güzel olur dediği zaman Musab da ona peki demişti. Eğer dinlerse konuşurum. Ve gerçekten de Sa'd bin Muaz'la konuşulacak bir insandı. Bir dakika beni dinler misin dedi Musab. Eğer söylediklerimi kabul edersen ne alem. Kabul etmezsen çeker gideriz dedi. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz oturdu ve dinlemeye başladı. Kendisine güvenen insanların hali bu. Kendisine güvenen, kendine aklına güvenen, doğruya varabileceğine inanan insanların hali. Korkmuyordu dinlemekten. Ve bu şekilde oturdu Musab konuşmaya başladı. Konuştuğu zaman Sa'd bin Muaz'ın da yüzü değişmeye başlamıştı. Ve o da biraz evvel Musab'ın dediği gibi aynı şeyi söyledi. Dedi ki siz bu dine gireceğiniz zaman ne yaparsınız? İşte o zaman Musab bin Umeyr radıyallahu anh kendisine Musab'a söylediklerini söyledi. Git ve yıkan elbiseni değiştir, ondan sonra gel. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der. Ve sonra kalk iki rekat namaz kıl. Bu şekilde yapıyordu Sa'd bin Muaz. Ve o da Müslümanlardan oluyordu. Böylece Medine'de en önemli kabilelerden birisinin iman etmesinin yolu açılmış oluyordu. Ve sonra Sa'd bin Muaz gidiyor ve kendi kabilesine şöyle söylüyordu. Beni nasıl bilirsiniz? Hepsi sen bizim reisimizsin dediler. Sen içimizde en akıllı ve en tecrübeli insansın. Senin fikirlerin daima isabetli olur. Biz seni böyle biliyoruz dediler. İşte o zaman Sa'd bin Muaz dedi ki madem ki öyle, şu andan itibaren bilirsiniz ki ben Müslüman oldum.
ve içinizden her kim Müslüman olmazsa onunla ben diye konuşmam. O artık onunla konuşmak bana haram olsun dedi. Akşam olmadı, hepsi iman ettiler. İçinden bir iki kişinin dışında hepsi iman ettiler. Ve o iman etmeyen kimse de daha sonra Uhud Savaşı esnasında iman etmişti. Ve secdedeyken şehit edilmişti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun cennetliklerinden olduğunu haber veriyordu. İşte Mus'ab'ın bu faaliyetler sayesinde Medine'de Müslümanlar çoğalıyordu. Yıllarca uğraşırsınız, olmaz. Sonra birdenbire bakarsınız ki her taraftan mantar gibi bitmeye başlamış Allah'ın izniyle. Bahar geldiği zaman hiç dikkatinizi çekmiyor mu? Her taraftan birden fışkırıyor bütün bitkiler. Bir tane iki tane değil, her taraftan birden başlıyor. Vakti saati geldiği zaman, ama kış olduğu zaman öyle değil. Kışın uğraşırsın yine de bir şey elde edemezsin. Kışın ne yaparsan yap yine de bitkilerin açmadığını görürsün. Ama vakti saati geldiği zaman her taraftan fışkırmaya başlar hepsi birden. Sen görevini yap Allah'ın görevine, karışma. Resulullah görevini yapmıştı. Ve artık Allah Azze ve Celle baharın gelmesini istemişti. Ve bahar gelmişti. Üstad Bediüzzaman'ın da dediği gibi, kışın gelmişim diyor üstad. Kışın gelmişim, baharı göremeyeceğim. Yani bir gün bahar gelecek ama ben o baharı göremeyeceğim. Acele etmişim, kışın gelmişim. Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu yıllar ve bir sürü idamların gerçekleştiği yıllar, İslam'ın hakimiyetinin son bulduğu yıllar, kışın gelmişim, baharı göremeyeceğim ama bir gün baharı görecek nesiller de gelecek. Yakında, gelecekte istikbalde en gür seda, İslam'ın sedası olacak. Böyle söylüyordu ve kendisi de böyle söyleniyordu rüyasında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıllarca uğraşıyordu Mekke'de. Ama Medine'deki bir Müslümanın söylediği şu sözü söyleyememişti hiçbir zaman. Hazreti Muhammed de olsan bazen sen söyleyemezsin. Ama senden çok daha düşük seviyede bir insan Allah nasip eder. Ama onda senin payın var. O sözü söyleyebileceksen, biraz sonra söyleyeceğim o sözü Medine'nin Müslümanlarından birisi söyleyebileceksen, Hazreti Muhammed'lerin çalışması sayesinden. Evet, o kadar mucize gösterdi ama yine de her yerde Müslümanlar fışkırmıyordu. Hazreti Muhammed de o. Ama yine de onun anlatması mükemmel bir anlatma olduğu halde yine de insanlar böyle her tarafta iman etmiyordu. En yakın akrabaları bile iman etmezken Medine'deki Müslümanlardan biri şunu söyleyecektir ileride. Vallahi diyordu bizden birisi, sabahleyin evinden çıkar akşam eve geldiği zaman bütün ev halkının İslam'a girdiğini görürdü. Bizden birisi Kur'an'dan birkaç kelime öğrenirdi. Ve ondan sonra bir de bakardı ki bütün aşireti, bütün ailesi Müslüman olmaya başlamış. O böyle söylüyordu. Çünkü Efendimiz'in gayretleri semere veriyordu. Allah Azze ve Celle artık baharın gelmesini istediği zaman işte böyle olur. Ama kış vaktinde çalışanlara gelince onlar bunları göremezler. Ama onlar görevlerini yaparlar. Onlardan sonrakilerin başarısı işte onların başarısıdır aslında. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in davası Medine'de yayılmaya başlayınca işte o zaman Mekke'nin müşrikleri toplantı yapmak zorunda kaldılar. Ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Ve Efendimiz hakkında karara varacaklardı. Şeytan elbette ki onların konuşmasını biliyordu. İblis yaşlı bir insan kılığında, Necik şehrinden bir insan kılığında geldi. Bir ihtiyar kılığında. Darun Nedve denilen parlamentoları vardı onların. Bugünkü ifadeyle söylersek. Onların da bir meclisi vardı. Orada toplantı yapar ve orada karar alırlardı. Ve o Darun Nedve'ye toplanmışlardı. Oraya girmek her adamın kârı değildi. Nasıl ki meclise girebilmek için milletvekili olmak lazımsa, aynı şekilde o günde Darun Nedve'ye girmek için belirli şartları vardı. Mecid'den gelen o yaşlı kılığında içeri girmek istediği zaman iblis, evet şeytanın, cinlerin bazen insan kılığına girebileceğini gösterir bu hadis aynı zamanda. Nasıl ki melek bazen insan kılığında insanın karşısına çıkarsa ve nereye gidiyorsun derse, konuşursa kendisiyle, aynı şekilde şeytan da bazen insan kılığına girebilir. Ama bunu her zaman başardığına dair bir elimizde bir delil mevcut değil. Demek ki bunu bazen başarabiliyor. Demek ki bu zordur kendisi için. Ve bu şekilde ihtiyar bir insan kılığında onların karşısına çıkmıştı. İçeriye girmek istediği zaman izin vermediler. Burası parlamentoydu, herkes giremezdi tabii ki. Fakat dedi ki ben, sen kimsin dedikleri zaman ben Necik'ten bir tecrübeli bir insanım dedi. Benim tecrübelerimden istifade etmeniz gerekir diye geldim dedi. Hak verdiler ve onu da içeriye aldılar. Ve bu şekilde içeriye girdim. Konuşmaya başladılar. Ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Daha evvel de böyle toplantılar yapmışlar ve kararlar almışlardı. Hac mevsimi yaklaştığı zaman Peygamberimizin gelen hacılara İslam'ı anlatmasına engel olmak için ne yapacaklarını dair daha evvel toplantılar düzenlemişlerdi. Ve en sonunda sihirbaz diyelim, herkesi böyle ikna edebiliriz diye karar vermişlerdi. Şimdi artık o toplantıların bir faydası kalmamıştı. Her türlü toplantı yapmışlar, her kararı almışlardı. Her hileye başvurmuşlardı ama İslam yayılıyordu. Artık daha önemli bir karar almak zorundaydılar. Ve işte o kararı alacaklardı bugün. Birisi dedi ki, onu hapsedelim ve bu şekilde ondan kurtulmuş oluruz. İtiraz ettiler diğerleri. Özellikle İblis, insan kılığında gelen İblis itiraz etti. Dedi ki o zaman Muhammed'in tabileri daha da çoğalır. Ve onunla beraber olanlar ve aynı zamanda Muhammed'in aşireti olan Haşimoğulları mutlaka onu kurtaracaktır. Ve sonunda daha da kuvvetlenmiş olarak çıkacaktır hapisten. O zaman dedi bir başkası, onu buradan sürgün edelim, Mekke'nin dışına sürelim. İblis yine itiraz etti ve dedi ki bu daha da kötü. Çünkü o zaman Mekke'den uzaklaştığında mutlaka başka insanları etkileyecektir. Çünkü Efendimiz'in etkileyen bir insan olduğunu görüyorlardı. Kur'an'ın etkileyen bir kitap olduğunu görüyorlardı. O yüzden böyle bir korku içerisindeydiler. Ve işte o zaman Ebu Cehil araya girdi ve dedi ki size bir fikir söyleyeceğim. Eğer uyarsanız en doğru fikir bu. Her bir aşiretten bir genç belirleyelim. Güzel kılıç kullanabilen bir genç belirleyelim. Ve o her birine bir kılıç verelim. Böylece hep beraber gidelim ve onu öldürelim. Bu şekilde Muhammed'in aşireti Haşimoğulları bizden kan talebinde bulunamazlar. Hepimizde savaşacak halleri yok ya, o zaman vereceğimiz fikri kabul etmek zorunda kalırlar dedi. İşte İblis bu fikri beğenmişti. Dedi ki vallahi re'yin en doğrusu bu. En doğru görüşlü, bundan başka yapacağınız bir şey yoktur. İşte bu görüş üzerinde karar verdiler. Enfal suresinde Allah Azze ve Celle onların bu tuzaklarından bahseder. وَاِذْ يَمْكُرُكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Onlar seni tutmak, seni hapsetmek, yahut da seni öldürmek, yahut da seni sürgün etmek için hileler yapıyorlar ey Resulüm. Onlar yaparlarken Allah da onların hilesine karşı hile hazırlıyordu. Onlar bir plan yapıyorlardı, Allah da başka bir plan yapıyordu. Vallahu hayrun mekirin. Ve Allah'u mekir yapanların en hayırlısıdır. Tuzak hazırlayanların en hayırlısı. Yani sizin yapacağınız tuzaklar tamamen şer iken, Allah'ın hazırladığı tuzakla ise hayır var insanlık için. Sizin tuzağınızı Allah yerle bir eder ama bu tuzak, sizin tuzağınızı yerle bir etmesin. Allah'ın bu şekilde tuzak hazırlaması tuzağınıza karşılık, hem sizin tuzağınıza karşılıktır. Çünkü siz bunu istediniz, hem de Allah'ın tuzağında hayır vardır. Ama sizin tuzağınızda tamamen şer vardır. Vallahu hayrul mekirin. Allah hile yapanların, yani tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır buyuruyordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bildirilecekti bu hadise. Mekke'nin müşriklerinin aldıkları bu karar Peygamberimize bildirilecekti. ve Cebrail aleyhisselam tarafından bildirildi. Onlar bir tuzak hazırlamışlardı. Bir zulüm planlamışlardı. Rabbim Allah'tır dediği için bir insanı öldürmeyi planlamışlardı. Fakat onların bu planı Allah'ın artık hicret için izin vermesine sebep oldu. Onlar bir şey planlar, Allah da başka bir şey. Sonunda Allah'ın dediği olur. Zulmün artmış olduğu dönemlerden ondan sonra önemli gelişmeler olur. Zulüm arttığı zaman Allah müdahale eder. Ve işte Allah Azze ve Celle o zaman peygamberin hicret için izin verir. O zamana kadar Allah kafirlerin düşünmesi için müsaade eder. O zamana kadar Allah Azze ve Celle Müslümanların sevap kazanması için, sabretmeyi öğrenmeleri için Allah hemen hicret için izin vermez. Ama ne zaman zulüm artık son noktaya erişir, işte o zaman Allah'tan da müsaade gelir. Ve işte o zaman İslam devletinin temelleri atılmaya başlanır. İşte o zaman İslam medeniyetinin temelleri atılır. Artık iş oraya kadardır. Artık zafer verilecektir. Ve Allah Azze ve Celle peygamberine şöyle dua etmesini öğretir. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْتَانًا مَصِيرًا. De ki ey Resulüm, İsra suresinde Allah Azze ve Celle böyle söylemesini emretti peygambere. Böyle söyle, böyle dua edeceksin. رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. Ya Rabbi beni girdir. Beni bir şehre girdir. Doğruluk girişiyle girdir. Doğru bir şekilde girdir. Yani Medine'ye. Ve ahricni muhraca sıdk. Ve yine beni çıkar. Doğru bir şekilde çıkar. Yani Mekke'den. Beni doğru bir şekilde çıkar. Ve Medine'ye beni doğru bir şekilde girdir. Beni Mekke'den çıkartırken de doğruluk üzerine çıkar. Çünkü ben Muhammed'in eminim. Muhammed'in emin olarak kalayım. İnsanların gözünde hiçbir zaman değişmesin benim hakkımdaki kanaatlerim. Beni çıkartırken doğru bir şekilde çıkart. Onların bana teslim etmiş oldukları, o emanetleri onlara teslim etmiş olduktan sonra, teslim ederek ondan sonra çıkart. Bana bu işin bir yolunu göster. Bu manaya da gelebilir. Yani Allah Azze ve Celle ona çıkarken de, Mekke'den çıkarken de, Medine'ye girerken de dosdoğru bir şekilde girmesini ve çıkmasını emrediyordu. Böyle dua et derken aynı zamanda bu bir emir idi. وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا مَصِيرًا. Ve sonra Allah'ım bana sultan-ı masir nasip eyle. Ya Rabbi bana öyle bir güç, öyle bir iktidar ver ki bana destek verecek olan, bana yardımcı olacak olan bir sultan, bir hükümranlık gücü ver bana. Çünkü Allah Resulü şunu iyi biliyordu ki dinin hakim olabilmesi güçle mümkündür. Güç olmadığı zaman dinin hakim olması da mümkün olmayacaktı. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle ona bu duayı öğretiyordu. وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Böyle dua edeceksin. Allah'tan sultan-ı nasir isteyeceksin. Allah'tan bir sultan isteyecek, bir hüküm isteyeceksin. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam öyle dua etmişti. Rabbi hebli hukmen ve alhikri bis salihin. Ya Rabbi bana hüküm ver. Bana hüküm ver, kendi katından güç ver, kuvvet ver. Bana ilim ver. Ve bana hükmedebilme gücü ver. Hükmedebilmem için bana bir kitap ver. Bana bir kitap ver. Bana bazı kanunlar ver. O şekilde hükmedeyim. وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. O da sıdk kelimesini kullanmıştı. Aynı şekilde Peygamberimizin duasında olduğu gibi daha sonra gelecek olan nesiller arasında benim için bir lisan-ı sıdk nasip eyle. Yani benim hakkımda doğru konuşsunlar ve beni sevsinler. Benim hakkımda güzel şeyler söylesinler bütün ümmetler. Ve Allah onu dediğini ona nasip etmişti. Ve şimdi de Allah Resulüne bu duayı öğretiyor Allah. Böyle söyleyeceksin. Rabbi edhinni mudhala sıdk. Ya Rabbi diyeceksin ben sıdk girişiyle girdir. Ben Medine'ye girdirirken dosdoğru bir şekilde girdir. Ve ahricni muhraca sıdk. Ve yine çıkartırken de beni sıdk çıkarışıyla çıkar. doğru bir şekilde çıkar, hata yapmadan çıkar, zulüm işlemeden çıkar, hırsızlık yapmadan çıkar. Mekkelilerin bana teslim etmiş oldukları emanetler onları teslim ederek çıkar. Ve bana güç kuvvet ver. Güç ver ki senin dinini hakim kılayım. Allah Resulü'ne öğretilen bu dua وَجْعَنْلِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Bu bir bakıma ya Rabbi demek. Ya Rabbi senin dinini hakim kılabilmem için bana güçlü bir kadro ver. Bunun bir manası o. Ya Rabbi senin dinini hakim kılabilmek için bana bir devlet ver. Bunun manası bu. Ya Rabbi senin dinini hakim kılabilmek için, senin medeniyetini hakim kılabilmek için bana güç ver, kuvvet ver, bana bir devlet nasip et. Ve işte bu dua öğretiliyordu. Böyle söyle, bu hicret duası idi. Hicret edecek olan adam bu dua ile çıkacak diyorlar. Hicret ederken bu dua ile hicret edeceksin. Allah yolunda bir yerden bir yere giderken bununla gideceksin. Giderken doğru bir şekilde gidebilmek için, gittiğin yere girerken doğru bir şekilde girebilmek için. Çünkü gitmeden gitmeye fark var. Girmeden girmeye fark var. Zulüm yaparak da çıkabilirsin, zulüm yaparak da girebilirsin. Ama öyle değil. Hicret ederken de sıdk ile hicret edeceksin. Ve Allah Azze ve Celle peygamberine bu duayı öğretiyordu. Bu aynı zamanda peygamberine yakında hicret edeceğinin de müjdesiydi. Böyle söyle. İsra suresi Mekke'de nazil olmuştu. İsra hadisesi Efendimiz'e peygamberlik verildikten 10 sene kadar sonra gerçekleşmişti. Ve bu aynı zamanda artık Müslümanların yavaş yavaş hicret edeceklerini gösteriyordu. Müminler imtihanlardan geçmişlerdi. En sona Miraç imtihanından geçmişlerdi. Miraç imtihanından geçtikten sonra kimin sadık mümin, kimin de öyle olmadığı ortaya çıktıktan sonra Hazreti Muhammed gelip de ben Rabbimle görüşmeye gittim dediğinden, ben Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittim, aynı gece içerisinde geri döndüm geldim. Bunu dediği zaman, Mescid-i Aksa'dan da göklere yükseldim Rabbimin katına dediği zaman, orada peygamberlerle de görüştüm dediğinde, işte bu bir imtihan idi. Kimisi dininden döndü bu sözlerden sonra. Zayıf imanlı olan ve kalbinde maraz olan, evet Mekke'de münafık yoktu ama kalbinde maraz olanlar vardı. Evet Mekke'de münafık ne münafık olsun ki? Münafık Medine'de töredi. Töremez olasıca çünkü Müslümanlar güçlenince onlardan istifade etmek maddi bir takım menfaatler için münafık oluyorlardı. Mekke'de ise münafık olmanın alemi yoktu. Çünkü münafık demek, münafık olmak demek. Daha doğrusu Mekke'de Müslüman olmak demek, Müslüman gözükmek demek, ölüm göze almak demektir. Neden Mekke'de münafık olsun ki? Ama Mekke'de kalbinde maraz olanlar vardı. İşte onlar Miraç olayı olduğu zaman imanlarından oldular. Böyle şey de olmaz canım dediler. Ama Ebu Bekir'lere gelince o dedi ki ben zaten onun Rabbinden her vahiy aldığına inanan bir adamım. Ben zaten bunun ötesine inanıyorum. Rabbul Alemin gücü yetmez mi onu kendi katına çeksin? Ben zaten bunun çok daha ötesine inanmışım. O söylüyorsa doğrudur dedi. Bu şekilde sıddık imanını alırken sıddık bazıları da imanından oluyorlardı. İşte o İsra ve Miraç imtihanından sonra Allah Azze ve Celle o surede o ayetlerden sonra böyle söyle diyor. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِنِّي مُدْخَلَ صِدْقِ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ. Yani bu artık İsra olayından ve Miraç olayından sonra artık yavaş yavaş hicret olayının başlayacağını gösteren bir ayetiydi. Allah böyle dua etmeyi öğretiyordu. Bu duanın öğretilmesi yakında hicretin de geleceğini gösteriyordu. Ve bu şekilde Allah Resulü'ne Allah Azze ve Celle haber etmişti. Ve Allah Resulü onların bu kararlarından haberdar olduğu zaman Ebu Bekir Sıddık'ın evine gitmişti gündüzleyin öğle sıcağında. Ebu Bekir Sıddık'ın büyük kızı Esma ve küçük kızı Ayşe annemiz ikisinden de gelen rivayetlere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her gün onun evine giderdi. Sağ koluyla Ebu Bekir Sıddık her gün onun evine giderdi. Sabah ve akşam bize gelirdi diyor Esma da Ayşe annemiz de. Fakat o gün hiç gelmedi, bir saatte geldi, öğlen saatinde. Araplar öğle saatinde uyurlardı, hava çok sıcak olduğu için Arabistan'da. Öğle saatinde uyurlardı. Ve Efendimiz o saatte geliyordu, herkesin uyuduğu saatte. Tedbirli davranıyordu çünkü Allah ona tedbirli davranmayı öğretiyordu. Nasıl ki Musa Aleyhisselam da kendine iman etmiş olanlara geceleyin çıkın talimatını vermişti. Firavun'un şerrinden kaçarken geceleyin çıkın talimatını veriyordu. Kuldu, kul olarak tedbirini almakla mükellefti. Takdiri sonra Allah'a bırakacaktı. Tedbir almak Müslümanın vazifesiydi. Ve Allah Resulü de tedbir alıyor ve öyle vakti neredeyse yattığı saatte gidiyor Ebu Bekir'in evine. Ve Sıddık şaşırmıştı. Anam babam sana feda olsun, ne oldu ya Resulallah? Hiç bu saatte gelmezdin, bir şey mi oldu? Efendimiz buyurdu ki, yanındakiler çıkar dışarıya. Efendimiz hala tedbirli davranıyordu. Eve ulaşmış olduğu halde, dedi ki Sıddık, bunlar benim kızlarım ya Resulallah. Bunlardan bak çıkmaz. Ailemden başka kimse yok burada. Ve Efendimiz o zaman dedi ki, hicret için izin verildi bana. İşte o anda Ebu Bekir Sıddık'ın Ebu Bekir olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ebu Bekir Sıddık gerçekten de Allah Resulü'nün sadık dostuydu. Allah herkes öyle bir dost nasip eylesin. Öyle bir güzel dosttu ki Allah Azze ve Celle o şerefi ona vermişti o yüzden. Öyle bir dosta öyle bir şeref verilecekti tabii. Hicrette Allah Resulü'yle beraber olacaktı. İşte daha evvel hicret etmek için izin istediği zaman Efendimiz ona demişti ya, belki Allah sana bir yoldaş verir. İşte şimdi onu söylemenin vakti saati gelmişti. İşte Efendimiz hicret için izin verildi dediği zaman Ebu Bekir Sıddık şöyle demişti ya Resulallah, ben de var mıyım ya Resulallah, beraber miyiz ya Resulallah, ben gelmesem ne olur ya Resulallah demedi. Benim burada çoluk çocuğum var demedi. Malım mülküm var demedi. Ben burada doğmuşum, büyümüşüm, burayı nasıl bırakayım demedi. Dinim yaşayacağım yer benim için önemlidir diyordu. Benim gerçek vatanım, dinim yaşadığım vatandır. Doğduğum, büyüdüğüm vatanı severim ama İslam'ı yaşayamıyorsam İslam'ı yaşadığım yere gitmekle mükellefim. Bunu anlıyor musundur? Ve ben de var mıyım ya Resulallah diyordum. Evet dedi Efendimiz. Acaba bir gün içimizden birisine hicret emri gelseydi, acaba bir gün Allah rızası için hicret etmesi gerekseydi, acaba o anda ne diyecekti? Acaba sen de beraber hicret edelim denseydi kendisine, ne diyecekti acaba, herkes sorsun bunu kendine. Kendinizle Allah arasında, Rabbiniz de sizin aranızda, sorun ve cevabını verin kendi kendinize. Anamı babamı bırakamam mı diyeceksin? İş yerimi terk edemem mi diyeceksin? Ne diyeceksen de Allah'la senin aranda. Bu sorunun cevabı işte iman edip etmediğini gösterecek. O yüzden Kur'an-ı Kerim daima اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ gibi ifadeler kullanıyor. İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ve sonra barındıranlar ve sonra yardım edenler, Kur'an böyle ifadeler kullanır. O yüzden Müslümanlar hicret etmeyenlere kafir demiyorlardı ama Allah diyordu ki hicret etmeyenlerden sorumlu değilsiniz. Madem hicret etmediler, madem o fedakarlığı göstermediler, madem analarını, babalarını bırakamadılar, o halde onlardan da sorumlu değilsiniz. Ne halleri varsa görsünler. Allah Azze ve Celle hicret etmeyenlere kızıyordu. Bu Allah'ın kızmasıydı. Hicret etmeyenlerden sorumlu değilsiniz demek, Allah'ın onlardan razı olmadığını gösteriyordu. Evet, belki gerçekten hicret etmeye yol bulamayanlar olmuş olabilir. Gerçekten belki de istediği halde, o imana sahip olduğu halde anasının babasının kendini hapsetmesinden ötürü yahut da kendi milletinin aşiretinin ona engel olmasından ötürü hicret edememiş olanlar olabilir. Var öyleleri. Fakat onun dışında olanlar fedakarlık yapamadığı için, ailesini bırakamadığı için hicret edemeyenlere gelince onlardan, onlar hakkında bir sorumluluğunuz yoktur dedi Kur'an. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıkacaklar diyorlar. İşte o zaman Efendimiz Ebu Bekir Sıddık'a geceleyin hazır olmasını söylemişti. Ve Sıddık radıyallahu anh gerekli hazırlıkları zaten daha evvelden de yapmaya başlamıştı. Ve işte o zaman kendi azatlı kölesi Amr bin Füheyre tembihlemiş ve o iki tane deveyi 3-4 gün kadar sonra Sevr mağarasına getirmesini öğütlemişti ona. Efendimiz demek ki Ebu Bekir Sıddık'a hicret stratejisini söylemiş olmalı. Önce Sevr mağarasına gideceklerini demek ki Efendimiz ona söylemiştir. Eğer söylememişse demek ki başka bir şekilde Ebu Bekir Sıddık daha sonra öğrendikten sonra belki Sevr mağarasına çekildikten sonra belki orada öğrenmiş ve ondan sonra kızı vasıtasıyla haber göndermiş de olabilir. Bu şekilde Ebu Bekir Sıddık hazırlığını yapmış ve Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem de hazırlığını yapmış ve geceleyin elinden çıkmıştı. Tam o gece öldüreceklerdi Peygamberimizi. Allah Azze ve Celle son güne kadar bekletti Peygamberini. Ve Efendimiz Hazreti Ali'ye dedi ki benim yatağımda sen yatacaksın. Benim o yeşil hırkama sen bürüneceksin. Korkma bir şey olmayacaktır dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh peygamberi için canını verebilecek bir imana sahipti. Ona gelecek olan musibet kendisine gelsindi. Böyle düşünüyordu zaten. Ne önemi var ki onun için? Ve girdi Allah Resulü'nün yatağına zerre kadar tereddüt ettiğine inanmıyorum. Zerre kadar tereddüt ettiğine inanmıyorum. Resulullah gir yatağıma dediği zaman mesele bitti onun için. Ve girdi onun yatağına. Etrafı kuşatmışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesle Kur'an okuya okuya çıktı oradan Yasin suresini okuya okuya. Ve onların üzerine toprak serpti. Allah'ın izniyle o toprak serpilen insanlarını göremediler. Sesini işitemediler. Ve onlar hala onu içeride zannediyorlardı. Sabaha karşı öldürecekler niyetleri oydu. Ve o gece onlar o saati beklerlerken Efendimiz yola çıkmıştı bilen. Ve sabaha kadar orada beklediler. Bazı rivayetlerden kendilerinin bir takım hurafe anlayışlarından dolayı sabaha bekledikleri nakledilmiştir. Onlara göre sabahleyin öldürmek lazımdı. Geceleyin bu işler olmazdı. Ya böyle bir anlayışlarından dolayı sabahı bekliyorlardı. Yahut da bir başka rivayete göre onlar Efendimizin evinin duvarlarından içeriye atladıkları zaman Efendimizin bahçesine geçtiklerinde bir kadın görmüştü olayı. Ve kadın feryat etmişti. İşte onun üzerine rezil olacaklarını gördüler ve saklanmışlardı. Ve kendi kendilerine şöyle demişlerdi. O 12 tane katil adayı. Onların içerisinde Peygamber'in amcası Ebu Leheb de vardı. Tebbet yeda Ebi Leheb ve teb. Allah boşuna böyle söylemedi. Peygamber'i ve kendi yeğenini öldürmek için o 12 kişinin içerisinde o da vardı rivayete göre. Ebu Cehil de vardı onların içerisinde. Ve kendi kendilerine şöyle demişlerdi. Vallahi rezil olacağız bugün. Bütün Araplar bizi kınayacaklar. Çünkü bir insanın evinin duvarının bahçesine, evin duvarından atlamak, bahçesine girmek, kadınların namusunu kirletmek gibi çirkin görülen bir şeydi. Çünkü kadınlar vardı evin içerisinde. Evin içine bakmış olacaklardı. Ve bu şekilde çirkin bir iş yapmış olduklarını düşünüyorlardı. O yüzden vallahi dediler rezil olacağız böyle gidersen. Ve Allah onları hakikaten de rezil etti daha sonra. Ve sabah olduğu zaman içeri hücum ettiklerinde Hazreti Ali'nin o yatakta yattığını gördükleri zaman onu gördüler. Ve Efendimizin nerede olduğunu sordular, bilmiyorum dedi. Ve bu şekilde hatta bir ara onu hapsettikleri de söylenmektedir rivayete göre. Hazreti Ali bir dönem ya da birkaç gün hapsedilmişti. Ve işte tam o sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaten Sevr mağarasına ulaşmıştı bile. Ve Efendimiz orada kalmıştı. Sevr mağarası hemen Mekke'nin dışından çok uzak bir mesafede değildi. Bir saatlik kadar bir yoldu. Ve Efendimiz önce oraya gitmişti. Bu bir hicret stratejisi idi. Çünkü Mekke'li müşrikler biliyorlardı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gidecekti. Eğer Efendimiz Medine yoluna girmiş olsaydı onu derhal öldürme ihtimali vardı. Fakat Efendimiz ters istikamete gitti. Medine'ye doğru değil, ters istikametle de Sevr Dağı'na doğru gitmişti. Ve orada kalmıştı 3 gün. 2 gün ve 3 gece yahut da 3 gün ve 3 gece orada kalmıştı Allah Resulü. Ve Sevr Mağarası'na girdiği zaman Ömer'in Sıddık radıyallahu anh ondan evvel girmişti içeriye. Sıddık sadık bir dost idi. Ve Efendimiz'e bir şey olmasın diye dedi ki ya Resulallah sen biraz dur dışarıda. Sen girme evvela mağaraya, ben gireyim belki vahşi bir hayvan filan olur. Girdi içeriye eliyle kontrol etti her tarafı. Bazı delikler vardı, hayvanlar yuvası olduğu izlenimini veren, yılan yuvası olma ihtimali olan bazı delikler. Çıkardı kendi elbisesini yırttı ve oralar o kumaş parçalarıyla kapattı. Sonra bir deliği kapatamadı. O deliği kapatacak bir şey bulamamıştı, üzerinde yoktu. Ve sonra orayla, o deliği de ayağıyla kapatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yorulmuştu ve yatmıştı. Ebu Bekir'in dizlerine kafasını dayamış ve uyumuştu Resulullah. Ve o sırada gerçekten de o delikten bir yılan çıkmış. Ve Ebu Bekir Sıddık'ın ayağını görünce ayağını sokmuştu. O yılanın sokmasından ötürü o kadar acı hissediyordu ki Sıddık ağlamaya başladı acıdan. Resulullah uyanmasın diye de acısını içine gömüyordu. Ve gözlerinden yaş damlıyordu. Ve yaş damladığı zaman Allah Resulü'nün üzerine damladı ve Resulullah uyandı. Ve ne oluyor ya Ebu Bekir dedi. Ebu Bekir Sıddık başına gelen olayı söyledi kendisine. Yapacak hiçbir şey yoktu. Ne ilaç vardı ne doktor. Ama Resulullah vardı yanında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tükrüğüyle o yaraya dokundu ve iyileşti Allah'ın izniyle. Bir mucizeydi bu. Ve Ebu Bekir Sıddık'a hiçbir şey olmadı. Böyle bir dostu Allah da tabii ki dost olarak görecekti. Böyle bir dostu Allah tabii ki yalnız bırakmayacaktı. İşte o Ebu Bekir'e Allah selam gönderiyordu daha sonraki yıllarda. Medine'ye gittikten sonra Allah Azze ve Celle selam gönderecekti Ebu Bekir'e. Ve sor bakalım diyecekti Allah'tan razı mıdır? Ve Ebu Bekir Sıddık Allah'tan razı olduğunu söyleyecekti. İşte böyle bir adama Allah selam verirdi tabii ki. Resulullah'a bir şey olmasın diye kendi ayağını oraya, yılanın çıktığı yere, çıkma ihtimali olan yere kendi ayağını koymuştu. Ve bu şekilde orada birkaç gün kalmışlardı. Ve Rabi'l-Evvel ayının birinde ya da ondan evvelki ay olan Safer ayının son gününde çıkmışlardı Mekke'den. Ve bu şekilde orada 3-4 gün kaldılar. Ve Rabi'l-Evvel ayının 4. gününden Allah Resulü artık aramaların bittiğini düşünerek çıktı yola Medine'ye doğru. Abdullah bin Ureykıt adında birden yol gösterici bir kılavuz tutmuşlardı. Amr bin Fuhayre de onlara haber getiriyor ve süt getiriyordu. Çobanlık yapıyordu. Ebu Bekir'in azatlısıydı. Çobanlık yapıyordu. Ve onlar orada 3-4 gün kaldığı zaman onlara hem kızı Sıddık'ın kızı Esma yemek getiriyor. Her gün gece yemeğini getiriyordu onların. O dağa tırmanıyordu. Bazı rivayetlerde Esma'nın hamile olduğu da söylenir. Hamile olmasına rağmen o kadın o haliyle dağa tırmanıyor. Ve Allah Resulü'ne ve babası Ebu Bekir'e yiyecek getiriyor. Hem de şehirdeki haberleri de getiriyordum. Ebubekir Sıddık'ın oğlu olan Abdullah da, o da aynı şekilde haber getiriyordu Mekke'den. Gündüzleyin onların arasında bulunuyor. Onların konuşmalarını dinliyor. Ve bu şekilde haberler getiriyordu gece olduğundan. Amr bin Fuheyre de onlara süt getiriyordu. Ve bu şekilde onlar orada aç ve susuz kalmıyorlardı. 3-4 gün bu şekilde orada kalmışlardı. Mekke'nin müşrikleri ve Efendimiz evvela Medine yolunda aradılar bulamayınca, bu sefer iz sürücü adamlar tuttular, kiraladılar. Ve bu adamlar geldiler Sevr Dağı'nın eteğine kadar. Hatta Efendimiz'in girmiş olduğu mağaraya kadar geldiler. Adamlar mükemmel iz sürücülerdi. Amr bin Fuheyre aslında o bölgede koyunlarını otlatıyordu. Böylece Efendimiz'in ve Ebu Bekir'in izini silmiş de oluyordu. Fakat yine de iz sürücüler onların izini bulmuşlardı. Ve Sevr Mağarası'nın, Sevr Dağı'nın mağarasına kadar gelmişlerdi. Ve Allah Azze ve Celle orada onları koruduğunu tekrar gösterdi. Ebu Bekir Sıddık diyor ki, o kadar yaklaşmışlardı ki, birisi ayağının ucuna baksa bizi görecekti. Eyvah dedim ya Resulallah, vallahi bir adam ayağının ucuna baksa bizi görecek. Fakat Allah Azze ve Celle onları koruyordu. Efendimiz dedi ki, ya Ebu Bekir, sen üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne zannediyorsun? Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi Allah korumaz mı zannediyorsun? Bizim üçüncümüz Allah'tır, Allah bizimle beraberdir. Çünkü biz Allah'la beraberiz. Nasıl ki Musa Aleyhisselam öyle demedi mi? İnne ma ya Rabbi, Rabbim benimle beraberdir. Seyahdin, bana mutlaka yol gösterecektir. Ve gerçekten de Allah yol göstermedi mi? Asanla denize vur demedi mi? Deniz yarılmadı mı? Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında kanaatin nedir? Yani o iki kişiye bir şey olur mu zannediyorsun diyordu. Ve Sıddık radıyallahu anh diyordu ki ya Resulallah, vallahi ben kendimi düşünmüyorum. Ama sana bir şey olacak diye korkuyorum. Ben ölsem önemli değil. Davanın lideri sensin. Sen ölürsen ne olur davamız? Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la tahzan inna Allah ma'ana diyordu. Üzülme, Allah bizimle beraber. Üzülme, üçüncülere Allah olan iki kişiye bir şey olmaz. Eğer Allah bize bir görev vermişse mutlaka bizi koruyacaktır. Eğer Allah bir adama görev verirse o görevin yapabilmesi için Allah onu mutlaka koruyacaktır. Korumazsa o görevi nasıl yapsın ki? Hatta diyebilirim ki kafirden korumanın ötesinden, nefsinden de koruyacaktır onu. Onun nefsini nefs-i emmareden de kurtarır. Nefs-i levvameden de kurtarır. Nefs-i mutmainneye ulaştırır. Oradan nefs-i radiyeye ve nefs-i merdiyeye ulaştırır. Nefs-i zekiyeye de ulaştırır isterse Allah. Kafirden koruduğu gibi şeytandan da korur, nefsinden de korur. Çünkü ona görev vermiştir. Görev verilen insanı Allah korur. Ve görev verilen adamın rızkını Allah kendi üzerine alır. Sen Allah'ın davasını üzerine alırsın da Allah senin rızkını üzerine almaz mı? Allah sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mağarada korumaz. Sadece Allah onu değil, Allah yolunda gidenlerin hepsini korudu ve korur. Eğer bir görev verilmişse, henüz daha görevi tamamlanmamışsa, Allah onu mutlaka koruyacaktır. Ve Allah Azze ve Celle şunu göstermek istedi. Ben istersem bir örümcekle de korurum ben peygamberimi. Nasıl ki Firavun'a gösterdi. Ben istersem seni devirecek olan Musa'yı senin sarayında, senin kucağında büyütürüm. Aynen onun gibi ben istersem, sen kendini çok güçlü sanıyorsun ama ben istersem ben peygamberimi, görev vermiş olduğum insanı, ben bir örümcek ağıyla da korurum. Ve bir örümcek gelmiş ve mağaranın ağzını örtmüştü. Bir de güvercin gelmiş ve oraya yumurtlamıştı, yuva yapmıştı. Onu görenler burada olamayacağına karar verip gitmişlerdi. Çünkü güvercinin orada olması, bir insan olsaydı içeride güvercin orada yuva yapmazdı.
ve bir insan girmiş olsaydı elbette ki örümceğin yuvası darmadağın olacaktı. Ve böyle koruyordu Allah kendisini. Sen Allah uğrunda çalışırken Allah seni korumaz mı? O gün Allah onu örümcekle korur. Güvercinle korur, seni de başka bir şekilde korur. Sen görevini bil, Allah'ın görevine karışma. Vallahi senin karşıdakiler süper güç de olsa, sen eğer gerçekten yapman gereken yaparsan, Allah isterse onlar o süper silahlarını çalıştırmaz. Allah'a güveniyorsan böyle, vallahi Allah o süper silahları, otomatik olarak çalışan o uçak savarları, otomatik olarak çalışan o müthiş silahları, o silahların kablolarını bir fareye kemirtir Allah. Ve o silahı o anda çalışmayı verir. Hatırlar mısınız? Şimdi Amerikan Saddam'ı devirdi. Halbuki Saddam'ı sandal yapan kendisiydi. Hatırlar mısınız o yılları? İran'da İslam devrim olduğu zaman Irak'ı oraya saldırtan Amerika'ydı. Saddam'ı sandal yapan Amerika'ydı. Saddam'ı iktidara getiren, ondan sonra İran'a saldırsın diye her türlü silahı veren, o kimyasal silahları da veren alçak oydu. Ondan dolayı biliyor onda kimyasal silahların olduğunu. Çünkü kendisi vermişti. Kendisi vermişti o silahları. Ve işte o savaş esnasında Irak'la İran'ın savaştırdıkları o yılları hatırlayın. O zaman şöyle bir hadise olmuştu. Bir Irak uçağı, Saddam'ın uçaklarından bir uçak yanlışlıkla Amerika'nın gemisini vurmuştu. Ve gemiyi batırmıştı. Halbuki Amerika Irak'ın yanındaydı. Müttefikti. Saddam'a her türlü silahı veren Amerika'ydı. Ama Irak uçağı yanlışlıkla Amerika'nın gemisini vurmuştu. Sonra özür dilemek zorunda kalmıştı. Hatırlayın o anı. O zaman hatırlıyorum, haberlerde anlatıyordu. Ve o zaman şunu söylemişlerdi. O gemi o zaman itibariyle dünyanın en gelişmiş silahlarına sahipti. Bir uçak eğer o gemiye doğru bir mermi atacak olursan, bir füzen, bir mermi, bir bomba atacak olursan, ona doğru otomatik olarak çalışıyor uçak savarlar. Otomatik olarak çalışıyor ve dakikada 3000 mermi atıyorlardı koca koca uçak savar mermileriyle. Dakikada 3000 mermi atıyor. O gelen bombanın önünden, mermiden bir perde meydana getiriyor. Ve mutlaka o 3000 mermiden birine mutlaka temas ediyor ve patlıyor da havadayken. Ama sistem çalışmamıştı her ne hikmetse. O mükemmel geminin mükemmel sistemleri çalışmamıştı. Allah Azze ve Celle bilmem. Acaba bir fareyle mi yardım etmişti? Acaba Allah bir fareye görev vermişti de o bilgisayarların acaba kablolarını mı kemirmişti? Ne olmuştu bilemem. Ama Allah bir şekilde yardım etmişti. Ve bir şekilde cezalandırmıştı Amerika'yı. Eğer sen inanmış isen, o takdirde üstün olan da sen geleceksin demektir. Üstün olacaksın demektir. Ve Allah Azze ve Celle her zaman ve her yerde müminlere yardım etti. Kafirlerin oyununu bozdu ama Müslümanlar dayanmak zorunda. Müslümanlar dayanmak zorundaydılar. Saddam'ın askerleri de dayanmış olsaydı çok daha zor duruma düşecekti Amerika. Dayanacaklardı, dayanmak zorundaydılar. Amerika ile beraber olanlara yazıklar olsun. Orada Amerika ile mücadele etmeyen gruplara yazıklar olsun. Hıyanet içinde olanlara yazıklar olsun. Amerika'nın oraya demokrasi ve özgürlüğü getireceğine inananlara yazıklar olsun. Amerika'nın her tarafı kışkırttığını görmeyen körlere yazıklar olsun. Bu bölgede Kürtler üzerine oyunlar oynandığını göremeyenlere ve bu bölgedeki bütün Kürtlerin olduğu devletlerde olayların başlatılacağını göremeyenlere, yalnız Irak'ta kalmayacak federasyon, Suriye'de de aynı oyun oynanıyor, İran'da da Türkiye'de de. Yıllardan beri oynandı, 20-30 yıldan beri aynı oyun üzerinde duruyorlar. Ve sonuçta Müslümanları yeniden paramparça etmeyi düşünüyorlar. Kürtler de sevinmesinler, onlara bir Kürdistan verileceğini zannetmesinler. Sadece onlara bir kutla devlet verilecek.
Sadece Amerika'ya uşaklık yapacak olan bir devlet kuracaklar. Suriye'yi de ikiye bölecekler. İran'ı da, Irak'ı da, Türkiye'yi de. Hedeflerinin bu olduğu apaçık bir şekilde görünürken hala Amerika'nın yanında yer alanlara yazıklar olsun. Ve hala Amerika'nın oyununu anlamayanlara yazıklar olsun. Ondan korkup da Allah'a sığınmayanlara, Allah'tan çok Amerika'dan korkanlara yazıklar olsun. Allah'a güvenmeyip Allah'a tevekkül etmeyenlere yazıklar olsun. Doğruyu yapmayanlara yazıklar olsun. Allah Resulü görevini bildi. Hicret etti. Mağaraya girdi. Rabbine tevekkül etti. Mağaranın kapısına kadar geldiler. O görevini yapmıştı. Tedbirini almıştı. Yapacağı bir şey yoktu. Allah artık devreye girdi. Ve Allah Resulü'nü korudu. Ve yol boyunca da çok şahane, çok harika hadiseler gerçekleşti. Medine'ye varıncaya kadar ve Medine'ye vardığı zaman da ne kadar güzel hadiseler gerçekleşti. Ve gerçekten bir medeniyet kuruluyordu. Gerçekten büyük bir olay başlıyordu. Ve işte tam Rebiülevvel ayının 4'ünde bu kutsal kervan çıktı yola. Bu kutsal kervan çıktı yola ve 8 gün sürecekti yolculukları. Rebiülevvel ayının 12'sinde varacaklardı Kuba'ya. Medine'nin hemen dış mahallesine varacaklardı. Yolda bir takım hadiselerle karşılaşacaklardı. Yolda Ebu Bekir'in fedakarlıkları devam edecekti. Yolda harikalar ve mucizeler gerçekleşecekti. Medine'de mükemmel bir İslam devleti kurulacaktı. O mevzuya daha sonra temas etmek üzere sohbeti burada bitiriyorum. Ya Rabbi hicretten alınması gereken dersleri alabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi sana güvenmeyi nasip eyle. Ya Rabbi sana tevekkül edenlerden olabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Amerika'yı ve Amerika ile beraber olanları kahrı perişan eyle. Ya Rabbi Amerika'yı ve Amerika ile beraber olanları Irak'ta ve Afganistan'da mağlup eyle. Ya Rabbi Amerika'yı ve Amerika'ya beraber olanları Irak'ta, Afganistan'da ve bütün dünyada mağlup eyle. Ya Rabbi Büyük Orta Doğu projelerini yerle bir et, imha eyle. Ya Rabbi ahlakımızı güzelleştir. Ya Rabbi ahlakımızı güzelleştir. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Senin uğrunda gece gündüz faaliyet yapanlardan eyle. Gece gündüz faaliyet yapan kardeşlerimize yardım eyle. İllahi Teala Fatiha.